Ya düşün, geçen yıl tek bir uygulama kullanıcıların ne arayacağını daha onlar arama çubuğuna dokunmadan tahmin etti. Ve sadece bu yolla tam 580 milyar dolarlık bir e-ticaret hacmi yarattı.
Evet, inanılmaz bir rakam bu. Yani doğrudan tüketici davranışını sıfırdan şekillendiren bir yapıdan bahsediyoruz aslında.
Aynen öyle. Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede masamızda gerçekten çok çarpıcı güncel raporlar var. Amacımız da ByteDance'in 2012'deki o basit haber toplayıcısından nasıl 550 milyar dolarlık bir süper uygulama imparatorluğuna dönüştüğünü anlamak ve tabii şu an fiziksel dünyaya geçerken çarptığı o sert duvarları konuşmak.
Kesinlikle. Zaten şu an OpenAI ve SpaceX'in hemen ardından dünyanın en değerli üçüncü özel şirketi konumundalar hani. Geleneksel pazar yerlerinin tüm kurallarını baştan yazıyorlar.
Kesinlikle, yani buna o meşhur yıldırım hızında ölçeklenme diyorlar. Şimdi bunu biraz açalım. Bu içerikten sepete modeli var ya, Alibaba veya JD.com gibi devlerin resmen uykularını kaçırıyor.
Kaçırması çok normal çünkü artık bir ürün aratmıyorsun. Yani içerik akışın, izlediğin o videolar doğrudan senin kişiselleştirilmiş vitrinin oluyor bir anda.
En sevdiğin diziyi izlerken başrolün ceketini ekranı kaydırıp anında almak gibi bir şey bu.
Tam olarak öyle. İşin o teknik sırrı da zaten bu modelin çalışma mekanizmasında gizli. Yani klasik platformlar senin bir kelime aratmanı, bir niyet belirtmeni bekler.
Ama ByteDance bunu beklemiyor, değil mi?
Beklemiyor evet. Algoritması tüketici verisini doğrudan indeksliyor. Zaten şirketin gelirinin %75'inin Çin iç pazarından gelmesi de bu veri makinesinin kusursuz çalıştığını gösteriyor. Sana ne istediğini sormuyorlar, davranışından anlıyorlar.
Ya dur orada, tam burada kafama takılan çok kritik bir şey var. Eğer algoritmaları bu kadar iyiyse ve aylık 315 milyon kullanıcısı olan Duobao adında devasa bir yapay zeka asistanları da varken fiziksel dünyada neden bu kadar tökezliyorlar?
Ha, işte işin rengi orada değişiyor.
Yani geçtiğimiz Aralık ayında ZTE ile çıkarttıkları o otonom alışveriş yapabilen akıllı telefon projesi vardı. Anında duvara tosladı. Cihaz güya senin yerine tüm alışverişi halledecekti. Ne ters gitti de bu proje patladı. Lojistiği mi unuttular?
Açıkçası lojistiği unutmadılar. Sadece yıllardır benimsedikleri o hafif varlık, yani asset light dedikleri modelin doğal sınırına çarptılar. ByteDance'in elinde bir Amazon gibi devasa bir depo veya altyapı yok.
Sadece dijitalde varlar yani.
Aynen. Otonom yapay zekalarının çalışması için rakip sitelere girip veri kazıması lazım. Yani o siteleri bot olarak okuması gerekiyor.
Anladım. Tabii rakipler de buna izin vermiyor.
Kesinlikle vermiyor. Alibaba veya JD.com karşılarındakinin insan değil de veri çeken bir bot olduğunu anladığı an IP'yi anında engelliyor.
Vay canına, yani telefon o saniye kör oluyor.
Tam olarak öyle. Teknik ve yasal olarak içeri girip gezinebileceği bir dükkan kalmıyor ortada.
Şey gibi o zaman bu, yani dünyanın en ikna edici tezgahlarına sahipler. Sana ne satacağını herkesten iyi biliyor ama ne bir yazar kasası var ne de ürünü sana getirecek bir kamyonu. İşlemi bitirmek için seni rakibin kasasına götürmek zorunda kalıyor.
Tam üstüne bastın. Kendi ödeme sistemleri veya lojistik ağları yeterli değil. Fiziksel teslimat ve o finansal işlemler için hala en büyük rakiplerine, yani WeChat Pay ve Alipay'e mecbur durumdalar.
Dijitalde kralsın ama o karton kutuyu kapıya bırakacak ağın yok. Çok ironik gerçekten. Ama raporlara bakıyorum da demek ki kamyonlarının olmaması tek sorun değil. Asıl büyük duvar devletlerin ta kendisi sanki.
Kesinlikle. İşin o politik mayın tarlası kısmı çok daha karmaşık.
Yani kurucu Zhang Yiming'in 2021'de aniden istifaya zorlanması var mesela. Üstelik Amerika'daki faaliyetlerinin %80'inin satılıp gelirin sadece %20'si karşılığında şirketin kendi algoritmasını adeta kiraladığı o tuhaf taviz var. Neden bu kadar büyük bir geri adımı kabul ettiler ki?
Çünkü devletler bu boyuttaki bir veri gücünü doğrudan ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor. Yani burada asıl büyüleyici olan şey şu. Devlet Başkanı Xi Jinping'in teknoloji devleriyle yaptığı o meşhur toplantıyı hatırla.
Evet, Jack Ma'nın olduğu toplantı.
Aynen öyle. Alibaba'dan Jack Ma o odadayken Zhang Yiming'in orada olmaması çok net bir sinyaldi aslında. Pekin, kamuoyu üzerinde bu kadar eşi benzeri görülmemiş bir platforma, tarafsızca söylemek gerekirse, derin bir güvensizlik duyuyor.
Sadece Çin'in veya Amerika'nın jeopolitik meselesi de değil bu anladığım kadarıyla. Telif savaşları da ayrı bir dert onlar için.
Doğru, telif hakkı kısmı da tam bir kabus. Mesela ByteDance'in o yapay zeka video uygulaması var ya, Seedance 2.0, batılı devlerin, hani Disney falan gibi şirketlerin açacağı devasa telif davalarından korktukları için uygulamanın küresel lansmanını durdurmak zorunda kaldılar.
İnanılmaz gerçekten. Peki, bizi dinleyenler için bunu biraz toparlayalım. Tüm bu karmaşa, bu anlattıklarımız senin için neden önemli?
Şundan dolayı önemli, dijital dünyada her gün kullandığın o platformlar artık sadece birer kod yığını değil, küresel finansal altyapıların ve dev diplomatik satranç oyunlarının tam merkezindeler. Ekrandaki o kusursuz akışın arkasında verini kimin işleyeceği üzerine dönen milyarlarca dolarlık bir savaş var.
Aynen öyle. O zaman bu incelemeyi bitirirken sana üzerine düşünmen için kaynakların da ötesine geçen son kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum. Eğer bu şirketlerin yapay zekası ne isteyeceğini senden çok daha önce biliyorsa ve çok yakında ödemeden lojistiğe kadar tüm süreçleri de tek eline almayı başarırsa, gelecekteki satın alma kararların, hatta sahip olduğun o özgün fikirler gerçekten sana mı ait olacak? Yoksa hepsi sadece bir algoritmanın sana kiraladığı ufak illüzyonlar mı? Biraz bunun üzerine düşün bence.